MediaMarkt Okay Karacan'la spor gündemini sunar.
Podcast dinleye hoş geldiniz. MediaMarkt'ın katkılarıyla haftanın gündemini, bana kalırsa haftanın en önemli gündemini sunuyorum. Şüphesiz ki cuma günü maçımız var ama o güne kadar daha var. Haftanın bence en önemli olayı Bakü'de yapılan Azerbaycan Grand Prix'siydi. Formula 1 Türkiye'de çok seviliyor. Muazzam bir yere doğru gidiyor. Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra Twitter'daki trendlere baktığınızda ilk 7-8 madde ve çok yüksek oranlı tweetlerle birlikte Formula 1'i işaret ediyordu. Azerbaycan Grand Prix'si, Hamilton, Verstappen, aklınıza gelebilecek yarışa damga vurmuş herkes, Vettel, Alonso, yani Türkiye'de internet kullanıcıları, Twitter kullanıcılarının çoğunluğu televizyon karşısında geçmiş Azerbaycan Grand Prix'sini izlemiş ve fikirlerini paylaşmışlar. Yani trendlerde bir numaraydı. Çünkü futbolda yoktu, henüz başlamamıştı. Pazar gününün hadiseleri de aşılmış geçmişti. Şüphesiz ki tamamen Formula 1'e odaklanmıştı Türkiye. Şimdi o yarışın neden Türkiye gündeminde bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bir kere son yıllarda gördüğümüz en sıra dışı finale sahne oldu. Yani Formula 1 tarihinde unutulmaz yüzlerce yarış vardır. Herkes bir yerinden yakalar ve unutmaz o yarışı. Ama bu gerçekten Formula 1 tarihine geçecek bir yarış oldu. Cuma günkü antrenmanlarla, cumartesi günkü akılda kalan sıralama turuyla veya pazar günü son birkaç tura kadarki haliyle değil. Oysa mesela cumartesi günü pol pozisyonu mücadelesi tıpkı bir önceki yarış gibiydi. Yani Monaco Grand Prix'sinde olduğu gibiydi. Monaco Grand Prix'sinde ne olmuştu? Son 19 saniyede Leclerc pol pozisyonuna sahipken kaza yapmış ve seans bitmişti. Yani kendi kazasıyla seans bitince pol pozisyonda otomatik olarak başlama şansı yakalamış. Ama ertesi gün pol pozisyonda başlayamadığı için pol pozisyonunun sahibi olarak tabelaya Max Verstappen ismi yazılmış. Max Verstappen pol pozisyonu pozisyonda başladığı yarışı kazanmıştı. Burası da bir sokak pistiydi. Cumartesi günü yine aynı şey oldu. Leclerc pole pozisyonda gidiyordu. Son turlarını atıyorlardı. Bitmişti saatte süre ve Tsunoda'nın yaptığı kaza. Ardından bir başka Ferrari, Sainz'ın spin atması ve damalı bayrak sallanmadan bir kez daha pole pozisyonunun belli olması. O da Leclerc oldu yine. Yani bu arka arkaya gelebilecek bir şey değil. Çok nadir olur. İnanılmaz bir şey. Pazar günü sıradan başladı yarış. Leclerc, Hamilton, Verstappen. Bu üçü düelloya girmişlerdi. Leclerc pole'den başlayacaktı ama götürebilecek miydi işi? Tek turluk hızda iyiydi ama yarış mesafesinde iyi miydi? Bunun cevabını bilenler biliyordu. Mümkün değildi çünkü 2,5 kilometrelik bir düzlük var. Totali 6 kilometre olan bir pistte. 2,5 kilometre bir düzlük orada Mercedes'in üstünlüğü demek. Ancak şu bir gerçek ki Red Bull Honda'nın ayarları özellikle bu sezon Mercedes'i yakaladı ve geçti bile. Birçok pistte üstünlükleri var. Max Verstappen de şampiyona lideri olarak gelmişti buraya Lewis Hamilton'ın önünde. Yani ikisi arasında yine düello olacaktı. Leclerc geride kaldı. Daha sonra yarış içerisinde Hamilton'ın öne geçtiğini gördük. Tabii ki düzlükleri iyi kullandı. Virajlarda daha iyi olan, daha hızlı olan Max Verstappen'di. Startla birlikte ön tarafa kendini atan Perez, arkada kalan Bottas, kenarda Mercedes'in canını sıkarken Red Bull'u umutlandırmıştı. Çünkü Bottas hızlanamıyordu. Yani strateji savaşına, satranç oyununda son bölüme kalırsa iş herhangi bir katkısı olmayacaktı Hamilton'a Bottas'ın. Ama Perez'in katkısı olacaktı takım arkadaşı Max Verstappen'e, dünya şampiyonluğu kovalayan pilota. Stroll'ün kaza yaptığı bir an var. Aston Martin çok hızlıydı gerçekten. Stroll'ün sol arka tekerleği patladı ve piste kaldı. Tabii ki bayraklar sallandı. O saate kadar ki hikaye aslında sıradan bir yarışı işaret ediyordu. Hatta bazıları esnemiş bile olabilir. Bir iki geçiş dışında çok acayip bir şey olmuyordu ama belli ki stratejiyle Aston Martin'ler bir anlamda kendilerini ön tarafa atmışlardı. Bir şeyler yapacaktı galiba. O ana kadar yarışın kaybedeni Ferrari'ydi. Başladıkları noktanın çok gerisindeydiler. Neyse, Stroll'ün kazasının ardından yeniden güvenlik aracının çıkmasıyla birlikte yeni bir start oldu. Max Verstappen çok rahat gidiyordu. Yarışı force ediyordu. Kolay kolay geçilemeyeceği çok net ortadaydı. Arkasında Perez vardı. Bir dubleye doğru gidiyordu Red Bull Honda takımı. Ancak olanlar son turlara girerken oldu. Yine bir sol arka lastik patlaması, yine bir spin, duvara çarpma ve yarış dışı kalma. Dünyanın gözlerinin önünde inanılmaz bir şey oluyordu. Yarış lideri Max Verstappen, şampiyona lideri Max Verstappen yarış dışında kalacaktı. Şüphesiz her şey Hamilton'ın lehine işliyordu. Herkes Hamilton ne şanslı adam diye tweetler atmaya başlamıştı. Sonradan yarışın durdurulduğu haberi geldi. Çünkü lastik patlaması ölümcül kazaya neden olabilirdi. Bir gerginlik vardı. Tam anlamıyla yarış direktörü Michael Massey'nin ve onun komutası altındaki hakemlerin doğru bayraklar salladığı söylenemez ama ben burada oraya girmek istemiyorum. O konuya girmek istemiyorum. Çünkü çok çok tartışmalı konular oldu. Belki kural kitabına karşı yanlış şeyler yapıldı. Neyse, seans durduruldu. Dünya gözünü dikmiş bakıyordu. Son iki tur kalmıştı. Lider bu durumda yarışı kazanabilirdi. Liderlik koltuğunda kim vardı? Perez vardı. İki numaralı cepte Hamilton vardı. Yani aslında Benim de beklentim şuydu. Hareketli bir start verilecek. Hareketli startla birlikte iki tur atılacak. Mert Meylander'in güvenlik aracıyla ve sonuç ilan edilecekti. Çünkü bir risk vardı. Lastikler patlıyordu. Bütün takımlar normal lastiklerini değiştirdiler. Yani lastik değiştirdiler. Kimileri az kullanılmış, kimileri orta kullanılmış yumuşak lastiklere geçtiler. Daha hızlı olmak zorundaydılar. Çünkü iki tur vardı zaten. Kolay kolay yıpranacak bir durum söz konusu değil. Hareketsiz yani durarak start kararı biraz şaşırttı. Yani durarak start dediğiniz şey biraz agresif çıkışlar. Çıkış sonrasında virajlarda çok kalabalık otomobillerin birbirlerine çarpması ve kaderin değişmesi anlamına geliyor. Kafamda hala soru işareti var. Oyum kesinlikle hareketli starta ve aslında güvenlik aracının liderliğiyle bitecek bir yarıştaydı. O konuya da girmiyorum. Sonra bu hafta sonunu dünya çapında Formula 1 tarihine geçiren olay oldu. Kırmızı ışıklar arka arkaya söndü, yandı, söndü. Yarış başladı. Hamilton çok iyi bir çıkış yaptı. Perez'le bir dalaştılar. Viraja doğru gidiyordu. O da ne? Birdenbire Perez döndü. Sebastian Vettel döndü ki Sebastian Vettel 3. sıraya kadar çıkmıştı. Yarış dışı kalan olanların bir anlamda o stratejisiyle önüne geçmeyi başarmış ve Aston Martin'i kürsüye çıkartacak noktaya kadar getirmişti. Birdenbire kayboldu ortalıktan Lewis Hamilton. Çıktı gitti. Virajı alamadı. Oysa start anında yani ikinci start anında otomobilinden dumanlar yükseliyordu. Orada bir parmak hareketiyle fren ısıtıcıları ile ilgili yanlış bir düğmeye basmıştı da düğmeyi yanlış bir şekilde kullanmış. Dolayısıyla orada virajı alamadı. Frenlerinden sonuç alamadı ve yarış dışında kaldı. Ön tarafta büyük mücadele vardı. Perez yerini vermedi. Vettel iyi savunma yaptı. 3 ve 4 için Alfa Tauri pilotu Gasly ile yine Fransız diyeceğim Monaco'lu ama Ferrari pilotu Leclerc savaştılar. İki eski arkadaş, dost çocukluk ...larından beri yarışmış iki isim. Sonuçta Tauri pilotu yerini vermedi ve garip bir diziliş oldu. Son bölüme kadar değişiklik olmadı ve yarışı Perez kazandı. Bu arada enteresan olan şuydu. Yaklaşık yarım saat önce hüngür hüngür ağlayan, lastikleri tekmeleyen Max Verstappen... ...şampiyona liderliğini Hamilton'a kaptıracağını düşünen Verstappen... ...aslında şampiyona liderliğini kaptırmamıştı. Neden? Çünkü Hamilton da yarış dışında kalmıştı. Bottas zaten gerideydi. 54 yarış sonra puan alamadı Mercedes. Hamilton için de çok acayip bir gündü. Hamilton Mercedes alamadı. Perez ise kariyerinde çok uzun zaman sonra bir birincilik elde etti. Meksika coşmuştu. Perez Red Bull'a puanlar getirmişti. 25 puanı getirmişti. Şampiyona da 3. sıraya yükselmişti. Ama Aston Martin pilotu Vettel uzun süre sonra derken Türkiye Grand Prix'sindeki kürsüden sonra bir kez daha kürsüde, bu sefer ikinci cepte, yani ikinci aşamadaydı. Yani ikincilik kupasını kaldırıyordu. Belli ki Türk yurdu ona iyi geliyor. İstanbul, Bakü. Aston Martin için harika bir gündü. Tabii Aston Martin'in, yani geçen seneki Racing Point'in eski sürücüsü olan Perez'in eski takımıyla birlikte sarmaş dolaş olması da sıra dışı bir hikayeydi. Gasly Milano'da geçen sene Hamilton kaza yapınca, daha doğrusu Hamilton'ın başına bir sürü iş gelince o yarışı kazanmış, büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sefer yine Hamilton yoktu ve Gasly yine kürsüdeydi. Her şeyiyle, her tarafıyla baktığınızda cumartesinden pazar son damal bayrağın sallandığı ana kadar inişleriyle çıkışlarıyla, zaferle, dramla bir tragedya gibiydi. Ben ona Türk tragedyası diyorum. Ünlü futbolcu Gary Lineker İtalyan futbolunu anlatırken şöyle der. İtalyan futbolu içinde zafer ve dramın olduğu bir Yunan tragediyasına benzer. Yaşanan Türkiye Grand Prix'si, ardından Azerbaycan'da bu sene yaşanan, geçen haftayı, geride bıraktığımız haftayı şekillendiren Azerbaycan Grand Prix'si bana benzerini söyletiyor. Hakikaten içinde dram ve zafer vardı ama bu sefer Türk tragediyası diyorum. Çünkü içinden Vettel podyumla çıkmayı başardı. Şüphesiz ki Formula 1 heyecanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Formula 1 son zamanlarda tüm dünyada ve Türkiye'de özellikle çok büyük bir ilgi duyulan spor dalı olmaya devam ediyor. Sözlerime son verirken sevgili arkadaşlar, hani eskiden çocukken mahalleden eve dönerdik ya, üstümüz başımız kirli olurdu, ellerimizi yıkamadan sofraya oturtmazdı annemiz bizi. O günlerden bir alışkanlığımızdır eve geldiğimizde şöyle iyice bir elimizi yüzümüzü yıkamak, temizlenmek. Öyle değil mi? Öyle. Ama bugünlerde ekstra titizlenip dikkat eder olduk. Ben mesela zaten dışarı çıkamıyorum. Çıkmıyorum. Ama dışarıdan çok fazla ürün sipariş ediyorum. Biliyorsunuz, anlatıyorum bunu zaten. Kargoyu alır almaz ellerimi kolonyalayıp yıkamaya koşuyorum. Biraz titizlik. Ama biliyorum ki o ürünün bize gelirken birden çok hijyen kontrolünden geçmesini sağlayan, bunu kural haline getiren markalar da var. Evet, biliyorum bunu. Mesela MediaMarkt. Kendileriyle yakın iletişimimden dolayı çok iyi biliyorum ki depodan başlayarak çalışanları ve kargo süreci de dahil olmak üzere eve teslim edilecek bir ürün için ekstra özel özen gösteriyorlar. Gerçekten yakından çalıştığım, iletişimim iyi olduğu için biliyorum. Çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol edip sosyal mesafe kurallarına da önem veriyorlar. Evet, bu dönemde en ufak şeyden bile ürkerken böyle titiz çalışan markalar görmek, ne yalan söyleyeyim, benim içimi çok rahatlatıyor. Ben Okay Karacan. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Media Markt'la günün veya haftanın önemli spor olayını, gündemini sizlere iletmeye çalıştım. Podcast dinleye, sık sık gelmeye gayret edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Media Markt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.